Ayrım 32. Kök Tengri'nin Çocukları. Ahmet Taşal. Sayfa 274. 15.4. Hazarlar. 15.4.1. Hazarların kökeni. Sabarların yaşadığı sahada Sabar ismi yerine birdenbire ortaya Hazar adının çıkması, Sabarlarla Hazarlar arasında doğrudan bağlantı olduğunu göstermektedir. Aslında Belencer ve Semender adlı iki Sabar kabilesinin Hazarlarda da varlığı, Hazar kelimesinin aynı Sabar kelimesi gibi anlam taşıması, Hazarların da Sabarların içinde bir kabile olduğunu ve Sabarların yıkılışından sonra bütün Sabar topluluğuna bu adın verildiğini göstermektedir. Bu görüşü destekleyen delillerden biri de 10. yüzyıl Arap tarihçilerinden El-Mesudi'nin İranlıların Hazar dediği topluluk Türkler tarafından Sabar diye anılır şeklindeki kaydıdır. Hazarlarda tıpkı kendilerinden önceki Sabarlar gibi kaynaklarda farklı şekillerde zikredilmişlerdir. Arap kaynaklarda Al-Hazar, İbrani kaynaklarda Hazar, Kazar, Latin kaynaklarda Kazari, Gazari, Grek kaynaklarda Kazaroi, Rus kaynaklarda Kozar, Kazarin, Macar kaynaklarda da Kozar, Kazar, Ermeni kaynaklarda Hazirk, Gürcü kaynaklarda Hazari, Çin kaynaklarda Tukue Koasa. Hazar Hakanlığı topraklarında başka boylardan gelen farklı Türk grupları da bulunuyordu. Dolayısıyla çeşitli Türk lehçeleri konuşulmaktaydı. 15.4.2. Hazar coğrafyası. Hazarların coğrafi konumu stratejik açıdan çok önemli bir mevkide bulunduğu için Hazarların siyasi tarihine başlamadan önce bölgeye bakmamız gerekir. Hazar ülkesi önceleri Terek Nehri boylarındayken sonra ağırlık merkezi aşağı İtil boyuna kaydı. Burası İtil, Yayık, Don ve Kuban gibi dört büyük nehrin havzasını oluşturuyor. Aynı zamanda devrin en önemli ticaret yolları üzerinde bulunuyordu. Bu yollardan en önemlisi İtil, Volga Nehri'nin kendisiydi. İslam dünyası Suriye, Irak, İran ve Türkistan'la Çin ve İskandinavya arasındaki ticaret faaliyeti buradan geçiyordu. Aynı şekilde Harezm'den aşağı İtil boyuna ve oradan da Karadeniz sahillerine ulaşan kervan yolu da bölgeden gidiyordu. 15.4.3. Hazar Devleti'nin kuruluşu. Hazar ismi ilk defa 558'de Sasani-Sabar savaşlarında geçmekte. 576 yılında Göktürk hakimiyeti Karadeniz'in kıyılarına ulaşınca bu sefer en uzakta Çin kaynaklarında Tangsua, Tukuehua ve Koasa diye ifade edilmektedir. 586 yılındaki Bizans kaynağında ise artık iyice tanınırken aynı zamanda Türk adı ile de anılıyordu. Bu sıralarda Hazarlar Batı Göktürk Hakanlığı'nın batıda en uç noktasını meydana getiriyorlar ve yine Batı Göktürklerin arzusuyla Sasanilere karşı Bizans'a yardım ediyorlardı. İslam ve Ermeni kaynaklarına göre Hazarların Göktürklere bağlılığı 7. yüzyılın ikinci yarısına kadar sürmüştür. 15.4.4. Kafkasları aşma. Bu devirde Hazarların Terbend'i geçerek Gürcistan ve Azerbaycan'a akınlar yaptıklarını ve Tiflis'i kuşattıklarını görmekteyiz. 626 yılında Avarlarla Sasaniler İstanbul'u kuşatınca Bizans İmparatoru Heraklios Tiflis'e gelip Hazar Başbuğu Yabgu ile görüşerek ondan sağladığı 40 bin kişilik orduyla Bizans içlerine geri döndü. Daha sonra yine Hazarlardan Çorpan Tarhan Sasanilere karşı başarılar kazanıp Anadolu'yu Sasanilerden kurtarmıştır. Bu sırada Yabgu Tiflis'e girip bazı Ermeni kitlelerini hakimiyetine aldı. 629. Bu olay dolayısıyla Hazar Hakanlığı'nın gerçek kuruluşunun 630 yılında olduğu değerlendirilmektedir. Bu tarihte doğuda Göktürk Devleti Fetret Devri'ne girince Hazarlar müstakil bir devlet olarak tarih sahnesine çıktılar. Hazar Devleti kurulur kurulmaz o zamanın iki büyük devleti Sasani-Bizans savaşlarında etkin rol oynamaya başladı. Hazarlar Bizans'la dostluk kurup Sasanilere saldırdılar. Hazar-Bizans ortak harekatı neticesinde Sasani İmparatorluğu zayıfladı. Arkasından da İslam kuvvetleri tarafından çökertilip tarih sahnesinden çekilmek zorunda bırakıldı. 634-637. İslam kuvvetlerinin ilerleme hareketi Kafkaslara, Ermeniye bölgesine doğru gelişmeye başlayınca Hazar-Bizans dostluğu daha da arttı. Dış siyasi çıkarların ortak olması, hükümdar aileleri arasında evlenmeler yoluyla akrabalık kurulmasına yol açtı. İmparator Justinianus 1-685-695 ve Konstantinos 741-775 Hazar prensesleriyle evlendiler. Konstantinos'un Hazar prensesi Çiçek'ten doğma oğlu İmparator Leon 4-775-780 tarihte Hazar Leon olarak tanınmıştı. Bizans imparatorları çoğu zaman kendi iç ve dış problemlerinde Hazarların yardımını sağlamaya çalıştılar. 15-4-5 Kuzeye ve Batıya Genişleme. 8. ve 9. yüzyıllarda Hazar Hakanlığı genişleyerek Doğu Avrupa'nın en önemli devleti oldu. Bu sırada Kama ve İtil boyundaki birçok kavim, İtil Bulgarları ve türlü Fin kavimleri, Burtaslar Hazar Kağan'ına bağlanmıştı. Ayrıca Desna ve Orta Dinyeper boyundaki türlü Slav kavimleri Hazar hakimiyetini kabul ettiler. Söz konusu Slav boyları şunlardı: Vadimiç, Vyatiç, Sveryan ve Polyan. Ayrıca Kuzey Kafkasya'nın dağlı kavimleri ve Kuban boyundaki Macarlar da Hazar hakimiyetini tanıdılar. Hazar Hakanlığı'nın sınırları Yayık, Cim nehirlerinden başlayarak batıda Dinyeper, Özü nehrine kadar geniş bir sahayı kaplıyordu. Aynı sıralarda Karadeniz'in kuzeyindeki büyük Bulgarya devleti Hazarların hücumları neticesinde yıkılmış, buradaki bütün geniş ovalar Hazarların kontrolü altına girmişti. 15-4-6 Arap-Hazar ilişkileri. 15-4-6-1 Arapların durdurulması. Hazarların tarihinde Araplarla olan mücadele geniş ve önemli bir yer tutar. Bu mücadele 100 yıl kadar sürmüştür. Neticede Arap ordularının ilerleyişinin Kafkaslar'da durdurulması başarılmıştır. Araplar Avrupa'daki Puvatya Savaşı'ndan sonra doğuda da Kafkaslar'da önemli bir kuvvete çarparak engelleniyorlardı. Aslında Hazar ülkesine ilk büyük Arap taarruzu Halife Osman zamanında gerçekleşmiştir. 651-652'de Selman B. Rebiya kumandasındaki Arap kuvvetleri Derbend'i aşarak Hazar başkenti Belencer'e kadar sokuldu. Ancak Hazarlar bunları püskürtmeyi başardıkları gibi üstelik karşı hücuma geçerek Ermeniye bölgesine girdiler. 15-4-6-2 Hazarların barış istemek zorunda kalması. Bu bölgedeki Arap askeri harekatı Halife 1. Velid'in kardeşi Mesleme B. Abdülmelik kumandasında yarım asır kadar devam etti. 714 yılında Mesleme ordusuyla Derbend'i ele geçirdi. Fakat onun Konstantinopolis, İstanbul'u kuşatmak için bu bölgeden ayrılmasıyla 717 Hazarlar tekrar karşı hücuma geçtiler ve Arap kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldı. Hazar harekatı daha da güneye ilerleyerek Azerbaycan'ın büyük bir kısmına yayıldı. 722 yılında Arapların Ermeniye valisi El-Cerrahül Hikemi Hazar topraklarında büyük başarılar kazandı ise de 730 yılında Hazarların hücumu neticesinde burada tutunamayarak Azerbaycan'dan çekilmek zorunda kaldı. Arapların Hazarlara karşı en büyük zaferini 737 yılında Azerbaycan valisi Mervan B. Muhammed sağlamıştır. Onun liderliğindeki Arap hücumları karşısında zor duruma düşen Hazar Hakanı barış istemeye mecbur olmuştur. 15-4-6-3 Karşı akın. Hatta o Müslümanlığı kabul ettiğini dahi bildirmiştir ancak kuvvetleri geri çekilince o da eski dinine, büyük ihtimalle Yahudiliğe dönmüştür. Bu arada halifelik Emevilerden Abbasilere geçince her iki ülke arasındaki düşmanlığın şiddeti azaldı. 758 yılında Darya'da kurulmuş olan Ermeniye vilayetinin valisi Yezid bin Useyd Hazar Kağan'ı ile anlaşabilmek için halifenin arzusu gereğince bir Hazar prensesiyle evlendi. Fakat bu prensesin doğum esnasında ölmesi üzerine Hazar Hakanı bunun kasıtlı olduğunu düşünerek Astarhan kumandasındaki orduyu İslam topraklarına gönderdi. 764 yılında Hazarlar Tiflis'i ele geçirdiler. 799 yılında ise Hazarlar Hakanlarının kumandasında Ermenistan'a girdiler. Halife Harun Reşid'in kumandanı Yezid, söz konusu Hazar hücumunu durdurmakta başarılı oldu. İslam İmparatorluğu'nun en kuvvetli devrinde Hazarların Araplara karşı gösterdiği direnç, bu Türk devletinin gerçekten güçlü bir yapıya sahip olduğuna işaret etmektedir. Zira İslam kaynaklarından anlaşıldığına göre söz konusu bu devlet, Çin ve Bizans ile aynı düzeyde ve zamanı Doğu Avrupa'sının en büyük siyasi kuruluşu seviyesinde değerlendirilmektedir. 15.4.7 Hazar-Rus ilişkileri. 8. asrın sonlarından itibaren ve 9. yüzyılda Hazarların kuzey ve batı sınırlarındaki komşularıyla siyasi ilişkilerinin arttığı anlaşılmaktadır. Hazarların sağladığı barış ve huzur sayesinde İskandinavya-Bizans ticaret yolu gelişti. Bu arada aslen İskandinavyalı bir kavim olan Varegler bu yolu takip ederek Kiev bölgesine geldiler. Burada Hazarlara bağlı olarak ticaret yapmaya başlayan ve zenginleşen Varegler 862 yılında Rurik adlı Knez'in idaresindeki Kiev Rus Knezliğini kurdular. Adı geçen Knezliğin gelişmesinde Hazar etkisi çok fazla görülmektedir. Bundan dolayı Kiev kelimesi ancak Türkçe ile açıklanabilmektedir. Ayrıca yeni kurulan Rus Birliği'nde başkanın ünvanı Şakanus, Hakan idi ve 988'de Hristiyanlığı kabul eden Vladimir ile sonradan Knez olan Yaroslav hala bu ünvanı kullanıyorlardı. 15.4.8 Hazar-Macar ilişkileri. Hazarlara tabi olan kavimlerden biri de Macarlardı. Macarlar aslında Fin-Ogur kökenlidir. Ural dağlarının ormanlık yamaçlarındaki eski yurtlarını terk ederek Bozkır bölgesine geldiler ve Ogurlarla uzun süre beraber yaşadılar. Aslında kendi bölgelerinden Sabarların baskısıyla göç ederken bir kısım Macar da eski yerlerinde kaldı. Başkırt bölgesi. Önceleri Kuban Havzası'nda olan Macarlar daha sonra Don Nehri boylarına gittiler. Don Nehri boylarındayken Hazarlara bağlandılar ve onlar tarafından teşkilatlandırıldılar. Macarların meşhur Arpat Hanedanı bu sırada ortaya çıktı. Fakat doğuda peçeneklerin belirmesiyle Macarların rahatı bozuldu. Peçenek saldırıları karşısında tutunamayan Macarlar yurtlarını terk ederek Orta Avrupa'ya doğru göç ettiler. Daha sonra Karadeniz'in kuzeyine gelen Macarlar burada Kündü ile Üge tarafından idare edildikleri sırada her bir oymağın başına Hazar Hakanlığı'nın tayin ettiği birer Ür, vali benzeri bulunan 7 kabileden oluşuyorlardı. Burada Türklerle büsbütün karıştıklarını kabile adları göstermektedir. Tarjan, Tarkan, Yenü, Inak, Kürt Gayramat, Ker, Büyük İri, Kezzi, Kesik, başka diğer iki oymak ise Fin-Ugorniyer ve Magyar. 15.4.9 Hazarların yıkılışı. 10. yüzyıl ortalarına kadar Hazar Hakanlığı, Doğu Avrupa'nın en kuvvetli devleti olma özelliğini sürdürdü. Fakat iç düzenin bozulması ve dış tehlikelerin artması devletin gücünü yavaş yavaş azaltmıştır. Hazar Hakanlığı birçok yönde Göktürk Devleti'nin teşkilatına ve o meyanda sağlam askeri yapıya da sahip bulunuyordu. Fakat zamanla paralı askerlik yüzünden bu askeri teşkilat gevşedi. Yani bozkır özellikleri taşıyan toplumsal yapıdan ve asker milleti olmaktan çıktılar. Hazar ordusunda 10-12 bin kadar Harezmli ücretli asker bulunuyordu. Devlet ekonomik yönden zayıflayınca ücretleri veremez duruma geldi. Bu sebepten çıkan huzursuzluklar devleti askeri ve idari yönden sarstı. Ayrıca doğudan gelen peçeneklerin hücumları Harezm İtil ticaret yolunun huzurunu bozmuştu. Yine ülkenin Karadeniz sahillerindeki Tamatarhan gibi ticaret merkezleri Slavların hücumuna maruz kaldı. Kuzeyden gelen Ruslar Kuban bölgesine kadar ilerlediler ve yağma yaptılar. Hazar ülkesinde durum böyle kötüye gidiyorken Kazakistan bozkırlarında ve aşağı Sirdarya çevresindeki Türk boyları arasındaki kaynaşma ve batıya doğru hareketlenme neticesinde Hazar Hakanlığı iyice sarsıldı. Çünkü bozkırlardan kopup gelen Peçenek, Oğuz, Uz ve Kıpçak gibi boylar Hazar topraklarına yayılıyorlardı. Nihayet Hazar Hakanlığı daha 100 yıl kadar ayakta kalabildi. 965'te Rus prensi Sviatoslav, Don Boyu ve Kuban bölgesini Tamatarhan şehrini işgal etti. Arkasından da Kuman Kıpçaklar, Hazarların Harezm ve Türkistan ile bağlantılarını kesti ve ticaret faaliyetlerini tamamen durdurdu. Neticede Kuman Kıpçak baskısı altında Hazarlar 11. yüzyıl içinde kaybolup gittiler. Bugün Avrupa'da Yahudi dinine mensup olan Karaim Türklerinin ve Kafkaslarda yaşayan Karaçayların Hazar kalıntıları olduğu bilinmektedir. 15.4.10 Hazarlarda din. Hazar Hakanlığı'nın kurulmasından sonra bölgede barışın sağlanması ulaşımı arttırmış, dolayısıyla her türlü milletten çok çeşitli insanların kaynaştığı bir ülke haline gelmişti. Böylesine farklı insanların yaşadığı bir ortamda çeşitli dinlerin bir arada bulunması doğal bir durumdur. Hazarlar aslında gök tanrı dinine, Tengri Han, inanıyorlardı. Yani Hazar halkının çoğunluğu atalarının bu dinini devam ettiriyordu. Fakat zamanla Hakan ailesi Museviliği kabul etti. Beyler ve saray erkanı da Museviydi. Tüccar zümrenin arasında ise Müslümanlık yaygındı. Bir de Ortodoksluk Karadeniz'in kuzeyinde epeyce yayılmıştı. İslam tarihçilerin kayıtlarına göre cami, kilise ve sinagoglar yan yana bulunuyordu. 15.4.11 Neden Yahudilik? Türk tarihinde Hazar Hakanlığından başka hiçbir hükümdar sülalesi Yahudiliği kabul etmemiştir. Ayrıca sadece Hazar üst tabakasının Yahudiliği benimsemesi dikkat çekicidir. Bu sebepten dolayı Hazarların Museviliğe girişi meselesi tarihçiler tarafından etraflıca incelenmiş ve yorumlanmış olmasına rağmen kesin bir sonuç elde edilememiştir. Yahudiler 730-740 tarihlerinde hem Bizans hem de İslam ülkelerinde ağır baskılara ve şiddetli takibata uğrayınca Kafkaslar üzerinden Hazarlara giderek onlara sığınmışlar, arkasından da Hazar büyüklerini etkileyip Museviliği kabul ettirmişlerdir. Hazarların bu dini kabul edişlerini siyasi yönden açıklamak daha uygun gelmektedir. Çünkü o zaman iki büyük devlet, Bizans Hristiyan, Abbasiler ise Müslümandı. Hazarlarda üçüncü devlet olarak bir başka ilahi din Museviliği kabul edip onların siyasi nüfuzlarından uzak kalmayı düşünmüş olabilirlerdi. Diğer taraftan Yahudiliği kabul eden ilk Hazar Hakanı'nın Bulan olduğu belirtilmektedir. Bütün bunlara rağmen Hazar Devleti'nin tam anlamıyla bir Yahudi Devleti karakterini taşıdığını kabul etmek mümkün değildir. Çünkü bu dine girenler yukarıda söylediğimiz gibi sadece Hakan ailesi ve devlet erkanı seviyesinde olan topluluktu. Halksa gök tanrı dinine inanmaya devam ediyordu. Aslında Hazarlar Yahudiliğin Karay denilen mezhebine girmişler ve zamanla Musa talimlerini öğreten, ihtiva eden Talmudculuğa yaklaşmışlardır. Bu arada 960 tarihindeki İspanya'daki Endülüs Emevi Devleti'nin Musevi nazırlardan Hasdai bin Şarbut, Kurtuba'dan Hazar Hakan'ı Yesef'e gönderdiği mektup ile Hakan'ın İbranice yazdığı cevap konusunda uzun tartışmalar olmuştur. Bugün genellikle sahte olduğu kabul edilmekle birlikte mektubun verdiği bilgilerin doğruluğu dikkat çekicidir. Karay mensupları, Karaimler, zamanla Hazar ülkesinde kalabalıklaştılar. Hatta zamanımızda Kırım'da, Polonya'da yaşayan Karaimlerden ana dilleri ve dini lisanı Türkçe olan cemaatler, Musevi Hazarların devamı sayılmaktadır. 15.4.11 Hazarlardan kalıntılar. Hazar mimarisi ve sanat eserlerinin ele geçtiği en önemli arkeolojik merkezler Hazar başkenti, Hambalık, Sarkel, Mayatsko şehri ve Salvoto kurganlarıdır. Kafkaslar ve Don ile Dinyeper havzasında da Hazar devrinden kalan önemli arkeolojik nesnelere ve sanat eserlerine rastlanmaktadır. Hazar sanatı ve gelenekleri dönemin diğer büyük devletlerinde de etkili olmuştur. Örneğin 732 yılında Bizans İmparatoru ve Konstantin'in bir Hazar prensesiyle evlenmesi Bizans sarayına dikkat çekici bir etkide bulunmuş ve bir Türk modasının doğmasına sebep olmuştu. Hatta prensesin çeyizi içinde gelen bir elbise uyandırdığı hayranlık sebebiyle erkeklerin törenlerde giydiği elbise olarak kabul edilmiştir. Hazar mimarisinde göçebe mimarlık unsuru olan çadırdan yerleşik yapıya geçişi oluşturan örnekler kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Toprak altından çıkarılan yuvarlak taş temeller bunun işareti olarak kabul edilmiştir. Daha sonra dörtgen evlerde ortaya çıkmıştır. Hazar ülkesinin kuzeyinin sağlam kalelerle korunduğu 8 ve 9. yüzyıldan başladığı tespit edilen sur kalıntılarının incelenmesi ve arkeolojik kazılar neticesinde öğrenilmiştir. Hazar sanatının Türk sanatı tarihi bakımından önemli yanlarından biri de mücevherler, tabaklar, madeni eserlerin yapıldığı yerel atölyelere ait kalıntıların bulunmuş olmasıdır. Bu durum Orta Asya sanat gelenekleriyle Güney kavimlerinden gelen etkileri bünyesinde birleştiren Hazar sanatının zamanla geliştiğini ve yüksek bir düzeye eriştiğini göstermektedir. Zaten kaynaklara göre gerekli ham maddenin çoğu Hazar topraklarındaki madenlerden ve ocaklardan elde ediliyordu. 15.5. Büyük Bulgar Devleti. Kafkasların kuzeyiyle Aral Denizi havalisinde kurulan ve esas kitlesini Ogur Bulgarlarının oluşturduğu devleti bozkırlar sahasının hepsini içine aldığı için Büyük Bulgarya, Magna Bulgarya denmiştir. Kurucusunun ismi Kurt'tur, Kobrat, Kobratos, Kuvratos şekillerinde de geçen bu ismin toplayan yani halkla devleti bir araya getiren anlamına geldiği düşünülmektedir. Baş bu kurt, Doğulo sülalesine mensuptu. Araştırmalara göre bu hanedan Motu M.Ö. 209-174'ten beri Hun hükümdarlarını yetiştiren Tuko, Tukı ailesi olup bu suretle Bulgar hükümdar ailesi Asya Hun hükümdarları sülalesine bağlanmaktadır. 630 yılında Orta Asya'da Göktürklerin Petret devrine girmesiyle doğan siyasi boşluktan faydalanan Hazarlar gibi Bulgarlar da idareyi kendi ellerine alarak Büyük Bulgar Devleti'ni kurdular. Bunda Avarların 626'daki Konstantinopolis, İstanbul kuşatmasından sonra Balkanlar ve Doğu Avrupa'da nüfuzlarını yitirmelerinin de etkisi olmuştur. İmparator Heraklios 610-641 zamanında Bizans ile sıkı münasebetler tesis ettiler. Fakat Büyük Bulgar Devleti uzun süre yaşamadı ve kurucusunun 665'te ölümünden kısa bir müddet sonra hükümdar oğullarının arasındaki mücadeleden istifade eden Hazar Hakanlığı'nın baskısı sonucu parçalandı. Devletin yıkılmasından sonra 30 ogurların çoğunluğunu teşkil ettiği grup kuzeye çekilerek İdil Bulgarları Devleti'ni kurdular. Kurt'un oğlu Batbayan, 10 ogur Bulgarların ve Macarların başında Hazarlara bağlı olarak Kafkasya'daki yurtta kaldı. Diğer Bulgar kitleleriyle Tuna'ya yönelen diğer oğul Asparuh ise Balkanlara geçerek 668 Tuna Bulgar Devleti'ni tesis etti. 679 15.6. İtil, Volga Bulgar Devleti. İtil Bulgar Devleti, Büyük Bulgarya Devleti'nin parçalanması üzerine İtil Çolman, Kama sahasında kurulan 30 ogurların çoğunluğu teşkil ettiği 7 ve 15. yüzyıllar arasında yaşayan bir devlettir. Devletin merkezi olan şehir de Bulgar adını taşır. Bulgarlar geldikleri bu yeni sahanın yerli halkı Fin ogurları, Çeremiş, Mordva, Zuryen, Voltyake kavimleri idarelerini almışlar. Hunlardan, Sabarlardan, Uzlardan ve Hazarlardan da bazı kalıntılar bulmuşlar ve dolayısıyla bölge süratle Türkleşmiştir. Macarlar daha orta İtil sahasına yakın bir yerdeyken ziraat ve hayvan besleme usullerini İtil Bulgarlarından öğrenmişlerdir. Buna rağmen Bulgarların orta İtil sahasına 6. yüzyıl sonlarında gelmiş olmaları gerekir. Diğer taraftan, Votyak, Zuryen dillerindeki Bulgarca unsurların bu iki kavmin ortak bir dil kullandığı, yani Properm dili, Bulgar öncesi yerli halk devrine mensup olduğu anlaşılmıştır. İtil Bulgarlarının Kama mıntıkasına daha 6. yüzyılda gelmiş olduklarını bu durumda doğrulamaktadır. Göktürk İmparatorluğu'nun batı sınırlarının İtil Nehri'ne dayandığı düşünülürse, İtil, Volga boyu Bulgarlarının da Göktürk Devleti'ne tabi olduğu anlaşılır. İtil Bulgarları hakkında Bizans kaynaklarında bilgi yoktur. Arap kaynaklarındaki kayıtlarsa 9. yüzyıl sonlarında başlamaktadır. Bulgarların 7 ve 9. yüzyıllardaki hayatlarına dair bilgimiz çok azdır. Bilinen nokta, Hazarların Doğu Avrupa'da en kuvvetli devlet seviyesine eriştiklerinde İtil Bulgarlarının da Hazarlara bağlanmalarıdır. Hazarların merkezi İtil, büyük bir ticaret yeri haline dönüşünce, Bulgarların da İtil Nehri boyunca yapılan büyük ticarete faal bir şekilde katılmaları mümkün olmuştur. İtil Bulgarları bir yandan çiftçilik, bir yandan da ticaret yapıyorlardı. Orta İtil sahası, tabii zenginliği ve ulaşım bakımından ticarete oldukça müsaitti. Kuzey bölgelerine Hazar Denizi, İran, Kafkaslar, Türkistan ve dolayısıyla Orta Asya'daki büyük kervan yoluna bağlayan, o çağlara göre trafiği sık, Volga, Kama gibi büyük nehirleri ve bunların Ak İtil, Viyatka, Suşma, Sura ve benzeri gibi kolları ve ayrıca verimli toprakları, otlakları, ormanları, hayvancılığı, dericiliği, arıcılığı, kökçülüğüyle Bulgar ülkesi, bilhassa Hazar devletinin zayıfladığı yıllardan itibaren sıhhatli bir varlık halinde gelişmiş ve ticaret merkezi olmuştur. Bulgar tüccarının gerek Hazar ilinde ve bilhassa Harezem'de gerekse Samaniler ülkesinde İslam tüccarıyla sıkı temasları neticesinde Bulgarlar arasında İslam dini yayılmaya başladı. 10. yüzyılın sonlarında Bulgarlara ait en eski kayıtlar, onları camileri ve mektepleri mevcut, tacir ve çiftçi bir kavim olarak göstermektedir. İslam kaynaklarında İtil Bulgarlarına ait en eski kayıtlar, İslam tarihçilerinden İbn-i Rustehin eserinde görülmektedir. Buna göre Bulgar, Burtas memleketine komşudur. Hazar denizine dökülen İtil nehri boyundadırlar. Hazar ve Sakalibe memleketleri arasındadırlar. Hükümdarları Müslüman olup adı Şelkey oğlu almıştır. Memleketleri ise ormanlıktır. Bulgarlar üç kısım olup Barsula, Askıl ve Bulgar'dır. Bunlar aynı sahada yaşarlar. Hazarlar ve Ruslar bunlarla ticaret yapar. İbn-i Rustehin eserinde ticareti yapılan maddeler ve tarım ürünleri belirtilip halkın Müslüman olduğundan ve İslami müesseselerden bahsedilmektedir. 10. yüzyıl başlarında Bulgarlar Müslüman kültür dairesine iyice girmiş bulunuyorlardı. İtil Bulgarlarının aynı asırda sonlarında bazı siyasi faaliyetlere başladıkları görülüyor. Bulgar hükümdarı Almuş 920-921'de Halife Muktedir Billah'a bir mektup götüren elçi gönderdi. Bu mektupta hükümdar halifeden İslam'ı öğretecek alimlerle İslami binaları inşa edecek ustalar ve Hazarlara karşı savunma için yapılacak kale ve diğer masraflar için para talebinde bulunur. Halife bu isteği kabul ederek bir elçi heyeti yollar. Heyette halifenin mektubunu hükümdara okumakla ve hediyelerini teslimle görevli Ahmet Bey Fadlan da vardı. Elçilik heyeti 2 Nisan 921'de Bağdat'tan hareketle Horasan üzerinden Harezm'e, oradan da Yayık ve İtil nehirlerini geçerek 70 günde Bulgar ili ülkesine vardı. 12 Mayıs 922 İbn Fadlan, Bağdat'a döndükten sonra seyahati ve Bulgar ilinde bulunduğu günleri anlatan bir eser yazmış ve o devir Bulgar tarihi için eşsiz bilgiler bırakmıştır. İbn Fadlan seyahatnamesinde İtil Bulgarlarının o devirdeki tarihi ve sosyal durumunu yansıtan pek çok kayıtların yanı sıra Batı Türkistan sahasında yaşayan Türk boyları hakkında bilgi verilmektedir. 32. ayrımın sonu. Sayfa 283.